hesap var. Tefekkür, nimeti düşündürür, hesabı hatırlatır. Cihana tefekkürsüz şekilde bakan insan, bu geçici dünyanın fani nimetlerine sahip olmaya çalışır. Halbuki bu, seraptan su içmeye çalışmaktır. Ayrıca bu dünyanın her nimeti, aslında bir imtihan malzemesi olduğu için, haram ise azaba, helal ise hesaba duçar eder. Bu sebeple Tekâsür suresi, insanın çoklukla böbürlenme hastalığına işaret ederek başlamış ve nazarları ahirete çevirerek şu ikazla hitama ermiştir. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Nihayet o gün, dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Et-Tekâsür 8. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda çok fakir, muhtaç bir sahabi ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, benim üzerimde hesabı verilecek nimetlerden bir şey var mı?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise hulasaten, gölge, iki nalin ve soğuk su cevabını verdi. Efendimizin bu cevabındaki anahtarla tefekkür edelim. Ağaçlar bizim için yaratıldı. Hem gölgeleniyoruz, hem meyvelerini, yemişlerini yiyoruz, gövdesinden ahşap eşyalar yapıyoruz. Ağaçlar havayı temizliyor, karbondioksidi alıp oksijeni veriyor, toplumun akciğeri olarak vazife görüyor. Hem de bize huzur veren yeşiliyle, mevsiminde çiçekleriyle çok güzel bir manzara sergiliyor. Bir düşünelim, ağaçlar olmasaydı, bu dünya ne kadar kurak, çorak ve huzurdan mahrum olurdu. Diğer mahlukat, istese de bir ayakkabı giyemez. Cenab-ı Hakk'ın verdiği istidatla, bize musahhar kıldığı mahlukatın derileri gibi malzemelerle biz, ihtiyaca göre çeşit çeşit ayakkabılar imal edip giyebiliyoruz. Sıcaktan, soğuktan, taştan, dikenden, kirden muhafaza oluyoruz. Şükredebiliyor muyuz? Yağmur bir deniz suyu gibi tuzlu yağsaydı yahut bol sodalı olsaydı, asitli veya kirli yağsaydı halimiz ne olurdu? En basit nimetlerden başlayarak üzerimizdeki sonsuz nimetleri tefekkür etmeliyiz. Nimetler hak yolunda hamd ve şükür ifasıyla değerlendirilirse onların hesabını vermek o kadar rahat hale gelir. Cenab-ı Hak bu ikramlara mukabil bizden ne istiyor? Daha la ilahe derken, İslam'a girerken kalpten nefsani arzuları bertaraf etmemizi arzu ediyor. İllallah diyerek de ruhani istidatları inkişaf ettirmemizi istiyor. Böylece kalp, Cenab-ı Hakk'ın tecelli mekanı olacak. Bu da Muhammedur Resulullah'ı tasdik etmekle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kalpten tanımakla olacak. Onun şahsiyetine hayran olmakla, sünnetine tabi olmakla müyesser olacak. Tefekkürde de rehberimiz. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yaratılmışların en hayırlısı olarak Kur'an'ı tilavet ve kainatı tefekkürde de en güzel misalimizdir. Kelamda mucize Kur'an-ı Kerim olduğu gibi, insanda da harika O'dur. Üsve-i Hasene, en büyük ve en güzel örnek. En ideal aile hayatının sırrını öğrenmek isteyen, O'nun kurduğu cihanın en mesut ailesine bakmalıdır. İdeal toplumu arayanlar için, O'nun asrı yani asr-ı saadet en güzel örnektir. 7'den 70'e her insan O'nun hayatına bakarak problemlerini halledebilir, telafi edebilir. Tefekkürün şartı olan kalbi kıvamı da bize kazandıracak olan Allah Resulüne yakınlıktır. Bunun için O'na ümmet olmanın bizim için ne büyük bir rahmet olduğunu idrak etmemiz, şükrünü edaya gayret etmemiz zaruridir. Fahri Kainat Efendimizin kainat ile münasebeti de başlı başına bir tefekkür mevzudur. Zarf ve mazruf. Müstesna yaratılışıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, marifetullah için bir zarf, bütün mahlukat için de bir mazruf olmak üzere halkedilmiştir. Bir marifetullah zarfı olarak yaratılmıştır, çünkü Cenab-ı Hak bilinmeyi, marifetullahı murad edip mahlukatı yaratmıştır. İlk yarattığı varlık da Nur-u Muhammedi'dir. İdraklere sığmayan azamet ve celali, tuğruları infilak ettiren şiddetli zuhuru, zatı itibariyle müteal ve batın oluşu sebebiyle, marifete en istidatlı varlık olan insan dahi, Cenab-ı Hakk'ın marifetine ancak kat kat perdeler arkasından mazhar olabilir. Bu perde de, marifetullah'a ünsiyet kazandıracak, rızayı bari'nin vesilelerini talim edecek, muhabbetullah'a kurbiyet temin edecek, miraca rehberlik edecek, mağfirete şefaat edecek şekilde mazrufuyla mütenasip bir zarf mevkiinde olan hakikati Muhammediyedir. Bu yönüyle Nur-u Muhammedi, adeta marifetullah'a ulaştıran hakikatlerin yazılı olduğu bir mektubun zarfı mevkiindedir. O zarfı açıp içini okuyabilenler, orada ilahi hakikatlere ve esma tecellilerine vakıf olurlar. Bu yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir marifetullah zarfıdır. Yani bir kul Cenab-ı Hakk'a yakınlığın kemalini ancak ondan tahsil edebilir. Yine Cenab-ı Hakk'ın insanlığa mektubu olan Kur'an-ı Kerim, aleyhissalatu vesselam Efendimizin kalbine vahyolunmuştur. Ahlakı ve sireti Kur'an olan Efendimizin 23 senelik risalet hayatı, her safhası ve her sahifesiyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir zarfı mahiyetindedir. Peygamberimizin siyerini, siretini ve sünnetini tahsil ve hayatlarına tatbik edenler, Kur'an ahlakını yaşamış ve yaşatmış olurlar. Zira onun sünneti, Kur'an'ın en salahiyetli tefsiri, hayatı da Kur'an'ın en muhteşem şekilde tatbikatıdır. Dolayısıyla kulu Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet Allah'a muhabbet, ona itaat Allah'a itaat, ona isyan, Allah'a isyan mahiyetindedir. Nitekim Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat ediniz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret buyursun. Ali İmran 31. Peygamber Efendimizin marifetullah'a zarf olma hakikatinin kıymet ve ehemmiyetini batıl ve muharref dinlerin akıbetiyle de idrak edebiliriz. Bu batıl inanışların hemen tamamında insanı mutlak hakikate ulaştırma, yaklaştırma iddiasındaki zarf mevkiindeki varlıklar mazrufun yerine geçirilmiş, putlaştırılmış, vasıtayken gaye haline getirilmiştir. Putperestler çeşitli putlara, Budistler Buda'ya, Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tapınmaya başlamıştır. Hatemül Enbiya olan Peygamberimiz ise en güzel kul ve en müstesna Resul olarak insanlığa hakiki tevhid ve marifetullah yolunda kıyamete kadar en salahiyetli ve tek salahiyetli elçi olarak rehberlik etmeye devam edecektir. Yine Fahri Kainat Efendimiz mazruf olarak yaratılmıştır. Çünkü bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın Nur-u Muhammedi'ye duyduğu muhabbet hürmetine ve onun şerefine yaratıldığından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainat zarfının mazrufu mevkiindedir. Tıpkı nadide bir mücevherin önce bir pamuk üzerine konulup ardından da son derece kıymetli bir kutuda muhafaza edilmesi gibi. kutunun bütün kıymeti içinde taşıdığı cevher sebebiyledir. Cenab-ı Hak, insanı zatına kulluk için yarattığını bildirmektedir. İnsanlık içinde kendisine en üstün şekilde ve en zirvede kulluğu ifa eden Fahri Kainat Efendimiz'dir. Bir teşbihle ifade edersek, gül ağacından murat, ne kök, ne gövde, ne diken, ne yaprak, sadece güldür. Bütün çiçekler içinde en zarifi ise yine güldür. Yaprak için o gül ile maiyet ne büyük bir şereftir. Gövde için o güle hizmet ne büyük nimettir. Hatta ayağı dibindeki toprak için o gülün şebnemleriyle ıslanmak, onun ıtırıyla bezenmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Şeyh Sadi Gülistan'ında bu bahtiyarlığı şu temsille anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum, "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum," dedim. Kil bana şöyle cevap verdi, "Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur." Fuzuli, Gül-i Gülzar-ı Nübüvvet Efendimizin eşsizliğini şöyle ifade eder. "Suya virsün bağban gülzarı zahmet çekmesün. Bir gül açılmaz yüzün tek, virse bin gülzare su." Bahçıvan, gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, "Ya Resulallah, yine de senin yüzün gibi bir gül hiçbir zaman açılmaz." O en güzel örnek, üsve-i hasenedir. Cenab-ı Hak, istediği kulluğun zirvesini, razı olduğu ahlakın en muazzamını meçhul bırakmamış, bize Resulü ile temaşa ettirmiştir. Peygamberler içinde hayatının en ince tafsilatı, mübarek sözleri ve sireti sıhhatli bir şekilde kayda alınmış tek Nebi ve Resulün Peygamber Efendimiz olması da bu mazrufiyeti izah eder. Biz de Allah katında kıymet kazanmak istiyorsak, o cevheri yüreğimizde taşımalı, onun ahlakıyla ahlaklanıp istikameti üzere yaşamaya gayret etmeliyiz. Zira Fahri Kainat Efendimiz, "Kişi sevdiğiyle beraberdir," buyurmaktadır. Bu beraberliğin hakikati ise, hal beraberliği, amel beraberliği, ahlak beraberliği, his ve fikir beraberliği, velhasıl istikamet beraberliğidir. Onun gönlümüzde olması öyle bir nimettir ki, Cenab-ı Hak, "Sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir," buyurur. Mefhumu muhalifinden şu işari manayı anlayabiliriz. Fahri kainata muhabbet ve ittibaın olmadığı bir gönül, azaba müstehaktır. Teşbihimize dönersek, bir mücevher zayi edilmişse, sahibi onun ne mahfazasına, ne pamuğuna, ne sarıldığı bohçalara kıymet verir. Hepsi manasını yitirir ve çöp olurlar. Hazreti Mevlana'nın veciz bir ifadesi vardır. "İki dünya bir gönül için yaratılmıştır. Sen olmasaydın, sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım" ifadesinin manasını iyi düşün. Adem aleyhisselamın toprağına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toprağından bir nasip konduğu için Adem aleyhisselamın tevbesine icabet olundu. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, Adem aleyhisselam cennetten çıkarılmasına sebep olan zelleyi işlediğinde hatasını anlayıp, "Ya Rabbi, Muhammed hakkı için senden beni bağışlamanı istiyorum," dedi. Allah Teala, "Ey Adem, henüz yaratmadığım halde Muhammed'i sen nereden bildin?" buyurdu. Adem aleyhisselam, "Ya Rabbi, sen beni yaratıp bana ruhumdan üflediğinde, arşın sütunları üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesinin yazılı olduğunu gördüm. Bildim ki sen zatının ismine ancak yaratılmışların en sevimlisini izafe edersin dedi. Bunun üzerine Allah Teala, doğru söyledin ey Adem. Hakikaten o bana göre mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için bana dua et. Madem ki dua ettin, ben de seni bağışladım. Şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Adem ruh ile ceset arasındayken ben nebiydim buyurmuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nurunun yaratılışı ve ona risalet izafesi itibarıyla Hazreti Adem aleyhisselamdan öncedir. Cismaniyet kazanıp alemimizde zuhur etmesi bakımındansa nübüvvet takviminin son yaprağıdır. Zira risalet takvimi varlığın ilki olan Nur-i Muhammedi ile başlamış, son yaprağı da cismaniyeti Muhammedi ile nihayet bulmuştur. Necip Fazıl, Peygamber Efendimiz'i varlık nuru namıyla zikreder ve onun hakikatinin sırrını şöyle ifade eder. O ki, o yüzden varız. Velhasıl bütün mahlukat, Cenab-ı Hakk'ın, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurduğu o varlık nuruna şükran borçludur. Şair Mehmet Akif bu hakikati ne güzel ifade eder. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevazu ve vakarını muhafaza ederek, ümmetinin istifade edebilmesi için bu müstesna kıymetteki zarf ve mazrufun ehemmiyetini çeşitli münasebetlerle şöyle ifade buyurmuştur. Sizden biriniz beni, kendisinden, ana babasından, çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz. Ben Resullerin efendisiyim, lakin övünmek yok. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, ancak övünmek yok. İlk şefaat edecek ve şefaati ilk olarak kabul edilecek olan da benim, ancak bunları asla övünmek için söylemiyorum. Kıyamet günü, yer yarılıp açıldığında ilk defa diriltilecek olan benim, ancak övünmek için söylemiyorum. Hamd sancağı bana verilecek, ancak bununla da övünmüyorum. Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim, ancak övünmek yok. Kıyamet günü cennete ilk girecek benim, ancak bunu da övünç vesilesi yapmıyorum. Fahri kainat, yani bütün varlığın iftihar sebebi olan Peygamber Efendimizin müstesna kıymetini bütün alemler bilmiştir. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında, yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın Resulü olduğumu bilirler. Mevlana Hazretleri buyurur. Ey gafil! Musa ve Ahmet'in mucizelerine nazar et. Asa nasıl ejderha oldu ve hurma kütüğü nasıl irfan sahibi oldu ve inledi? Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden ayrı düştüğü için inleyen hannane direğini okşadı. Sen ey insan, bir ağaçtan da aşağı değilsin. Hannane direği ol da sen de ayrılıktan inle. İnle çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem de senin için ümmeti, ümmeti diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmakta. Ahsen-i takvim olan insanın varlık nurunun kıymetini idrak etmesi, onu idrak ederek ona yakınlık için inlemesi ve yanması elbette sair mahlukattan farklı ve müstesna olmalıdır. Bunu ifade için Hazreti Mevlana'dan ilhamla denilmiştir ki, odun yanar kül olur, gönül yanar kul olur. hayatiyetini kaybetmiş, ölü bir kütükten bir şey beklenmez. Gafil insan için cehennem vardır. Fakat gönlü diri, gözleri mana ve hakikatlere açık, kulağı hakka ve hayra amade bir mümin, idrak ettiği hakikatlerle hamlıktan kurtulur, pişmeye başlar. Sonunda yanar. Elbette onun yanışı, bir odunun yanıp kül oluşu, hiç oluşu gibi bir yanış değildir. Ni'mel abd medhine mazhar bir kul haline getiren bir yanıştır. Sevdiğinde fani eden bir yanıştır. Tıpkı pervanenin yanışı gibi. Büyük şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, uzakta ve karanlıkta kalanlarla nura koşan, aşk ile yanıp nur olanları şöyle bir temsil ile anlatır. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye şöyle dediğini duydum. İbn-i Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Onların bitmek bilmeyen kuru satırları ve o satırlardaki solgun harflerin arasında gezindim ve onları kemirdim. Bu meyanda Farabi'nin Faziletler Şehri manasına gelen El-Medinetül Fazlasını sokak sokak, cadde cadde dolaştım. Fakat bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Kabuslu çıkmaz sokakların hazin bir yolcusu oldum. Bir güneşim yok ki günlerimi aydınlatsın. Güvenin bu feryadına mukabil pervane, güveye yanık kanatlarını gösterdi. Bak dedi, ben bu aşk için kanatlarımı yaktım. Sonra da şöyle devam etti. Hayatı daha canlı kılan çırpınış ve muhabbetlerdir. Hayatı kanatlandıran da aşktır. Yani pervane güveye yanık kanatlarını göstererek hal lisanıyla sen bu felsefenin çıkmaz sokaklarında helak olmaktan kendini kurtar. Mesnevinin aşk, vecd ve feyz dolu mana deryasından nasiplenerek vuslata kanatlan demekteydi. Bu temsilde amelsiz yani yaşanmayan ve kuru bir ilim sahibi, ihlas ve takvadan mahrum bilgiçler güveye benzetilir. Takva, haşyet ve muhabbetle yanan aşık gönüller, ilmiyle amil arifler ise pervaneye teşbih edilir. O pervanelerin, Allah Resulünden ayrı düşme korkusuyla inleyenlerin en güzel misali Hazreti Sevban idi. Sevban radıyallahu anh bir gün Efendimizin yanına geldi. Efendimiz onu çok mamum, mahzun ve kederli gördü. Sevban, nedir derdin? Buyurdu. Sevban içli içli anlattı. Anam, babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Sohbetinde halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede savrulacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Efendimiz bir müddet sükût etti. Ondan sonra, Sevban, kişi sevdiğiyle beraberdir, buyurdu. Sevban'ın belki bu dünyada bir dikili ağacı bile yoktu. Fakat o, dünyanın en zengin insanıydı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetine ram ve beraberlik sırrına mazhar olmuştu. Kendimizi Sevban radıyallahu anh ile mukayese ettiğimiz zaman, acaba bu sevginin neresindeyiz? Ahirette ondan ayrı düşme korkusu bizi ne kadar endişelendiriyor? Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyabilirsek, yarın mahşerde o da bizi tanır. Havz kenarında bizi kabul eder. Gönlümüz onu görecek kıvamda olursa, o da bize nazar kılar. Onu duyar ve dinlersek, o da bizi ihsanlarıyla abad eder. Kısacası, biz ona tabi olalım ki, o da bize, Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun buyurulduğu üzere şahit ve şefaatçi olsun. Allah'a kulluğu kendisinden öğrendiğimiz Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Tefekkür gibi ibadet yoktur. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sükutu ve tefekkürü çok severdi. Hint bin Ebi Hale radıyallahu anh şöyle der. Nebi-i Zişan Efendimiz sürekli hüzünlü ve daima düşünceliydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. Lüzumsuz yere hiç konuşmazdı. Sükutu konuşmasından daha uzun sürerdi. Söze başlarken de, sözü bitirirken de hep Allah'ın ismini zikrederdi. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini tefekküre teşvik sadedinde şöyle buyurmuştur. Dünyada misafir gibi olun. Mescitleri ev ittihaz edinin. Kalplerinizi rikkate, zarafet ve inceliğe alıştırın. Çok tefekkür edin ve çok ağlayın. Nefsani arzularınız sizi değiştirmesin. Yani nefsinizin sizi helak edecek isteklerine ram olmayın. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının suallerine onları tefekkür ettirerek cevap verirdi. Ebu Rezin radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir? Diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen hiç kavminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? Buyurdular. Ben elbette deyince, işte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir, buyurdular. Bu misali talim buyuran da Cenab-ı Hak'tır. Rum Suresi 50. ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i vakar ile tane tane ve derin bir hassasiyet içinde okurdu. Ayet-i kerimelerin manaları üzerinde tefekkür eder ve emirlerini derhal hayatına tatbik ederdi. Allah'ı tesbih etmekten bahseden ayetlere gelince, Sübhanallah gibi tesbih ifadeleriyle Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederdi. Dua ayetleri gelince onlarla Allah'a münacaatta bulunurdu. Cenab-ı Hakk'a sığınmaktan bahseden ayetleri okuyunca hemen Allah'a sığınırdı. Bazen bir ayeti kerimeye öylesine teksif olurdu ki sabaha kadar o ayetle tefekkür ve niyaz halinde bulunurdu. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kıyamda sabaha kadar şu ayeti kerimeyi tekrarladı. İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk ve in taghfir lahum fe innaka entel azizul hakim. Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Şayet onları bağışlarsan, şüphesiz ki kudretiyle her şeye üstün gelen aziz, hikmetiyle her yaptığını yerli yerince yapan hakim sensin. El-Maide 118. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim'e indirilen 10 suhuftan şunları nakleder. Akıl sahibinin belli saatleri olmalıdır. Vaktinin bir kısmını Rabbine dua ve münacata, bir kısmını Yüce Allah'ın sanat ve kudretini tefekküre, bir kısmını geçmişte işlediklerini muhasebe etmeye ve gelecekte yapacaklarını planlamaya, bir kısmını da helalinden maişetini kazanmaya ayırmalıdır. Ashab-ı kiramdan Ebu Derda radıyallahu anh, bir saat tefekkür, 40 gece nafile ibadetten üstündür buyururdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baktığı her şeyden bir ibret çıkarıp, hamd ve şükürle Rabbine yönelirdi. Bizler de, gördüğümüz her şeyde ilahi azameti seyrederek, his ve fikir dünyamızın manevi gıdasını almaya gayret etmeliyiz. Müslüman, güneşe, aya, atmosfere, kendi yaratılışına, ecdadına, evladına, velhasıl nereye bakarsa baksın, bunlar vesilesiyle ikram edilen ilahi mesajları kalp gözüyle okumalıdır. Nereden ve nasıl geldiğini, nasıl hayat sürebildiğini, çehre ve suretini kimin verdiğini, ömrünü kimin tayin ettiğini, nereye gitmekte olduğunu, hayat ve kainatın hikmetsiz olmadığını, hiçbir şeyin boş ve abes yere yaratılmadığını, kendisinin başıboş bırakılmadığını düşünüp, daima ilahi kudret ve azametin farkında olmalıdır. Cenab-ı Hak, müminlerin tefekkürünü şöyle tasvir buyurur. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken daima Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bu alemi boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ali İmran 191. Bir seher vakti Hazreti Bilal geldi ve Hazreti Peygamber'i perişan bir halde gördü. Efendimiz ağlıyordu. O kadar ağlamıştı ki elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde ettiği yer sırılsıklam ıslanmıştı. Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz? Diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a çok şükreden bir kulu olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler indirildi ki, onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun karşılığını verdi ve Ali İmran 191 ve 192. ayetleri okudu. Cenab-ı Hak bizleri de Kur'an-ı Kerim'i tezekkürle tilavet edebilenlerden, kainatı tefekkürle temaşa edebilenlerden eylesin. Kalplerimizin tefekkür ve tahassüsüne Allah Resulü'nün ruhani dokusundan nasipler lütfeylesin. Amin.